haftanın vaazı, Allah'ın halisi biziz.
Hoş geldiniz Allah'ın sözüne. Bugün bir ayete bakmak istemiyoruz, bir temaya bakmak istiyoruz. Bugün araştırmak istiyoruz kutsal kitaptan, İncil'den. Topluluk bir hanedir, bir ailedir. En başta sana bir soru. Sen topluluğa, sen toplantıya nasıl bakıyorsun? Hangi gözden? Toplantı senin için nedir? Neye benzetiyorsun? Bir kasaba gittim, bir kız kardeşle buluştum. Ve dedi ki, burası Allah'ın hastanesi. Ya topluluk öyle bir bakış var, Allah'ın hastanesiymiş. Yani bir zorun var mı gidiyorsun, çareni aramaya gidiyorsun. Öbür türlü kendi hayatını yaşıyorsun. Ve kız kardeşe sorum, niye gitmiyorsun artık toplantıya? Niye gideyim ya, hasta değilim ki. Allah'ın hastanesiymiş. Başkaları için topluluk bir tok kasasıdır, bir elektrik kasasıdır. Ne demek istiyorum? Ayda bir kere gidiyorsun elektriği, tokunu ödemeye, borcunu ödüyorsun. Öbür aya kadar tamamsın, değil mi? Birçok kişi de toplantıya öyle bakıyorlar. Pazar günü bir saat geçireceğim burada, borcumu öderim. Bir hafta temizim, rahatım. Anlayış bu. Sanki borcunu ödemeye gidiyorsun. Bazıları için topluluk bir kinodur. Bir sinemadır. Bakalım bugün programda ne var? Beğenirsem haftaya geleceğim. Yoksa başka kinoya geleceğim. Kinolar çok. Cinema City, Flamingo, Cosmos, Orfei bilmem ne. Aynı bunun gibi toplantılar çok. Burasını beğenmezsem başka yere bir gideceğim. Bir kino gibi, bir programı bekliyorlar. Sadece bir seyirci gibi. Ama eminim anladınız ki bütün bu düşünceler hepsi yanlıştı. Topluluk İncil'de bazen bir binaya benzetiliyor. Temeli var, duvarları var, çatısı var. Ve biz de bu binanın içinde birer tuğlayız. Bazen bir tarlaya benzetiliyor. Bir tarlada nasıl bir ekici ekiyor bir şeyler, istiyor büyüsün. Bazen bir serpmeye benzetiliyor. Bir balıkçı atıyor serpmeye, değil mi? Denizi, balıkları toplasın. Ama en çok kutsal kitapta, İncil'de en çok geçen bir benzetme, topluluk bir hanedir. Bunu iyice anladık mı? Bir ailedir. Ve onun için bunun üzerine bugün bakmak istiyorum, konuşmak istiyorum. İmanlılar hepsi birbirlerine akraba gibi bağlıdırlar. Bunu anladın mı? Pavlus mesela Timoteus'a evladım diyor. Evladım. Ve bazı yeni imanlılar bana sordu, bak Pavlus evliydi. Timoteus onun çocuğu, madem evladım diyor. Hayır diyorum, değil öyle. Timoteus'a ruhsal bir anlamda babaydı. Ama gene de bu ruhsal anlam, gerçek anlamdan daha gerçekçidir, daha kalıcıdır. 1. Korintuslar'da 4:15'te Pavlus konuşuyor şöyle. Çünkü Mesih'te 1000 tane mualliminiz olsa da çok babalarınız yok. Ne de olsa Mesih İsa da iyi haberle ben size baba oldum. Pavlus konuşuyor burada bir hane, bir aile meselesi. Kendisi baba. Onun sayesinden iman eden kardeşler, Korint kasabasında hepsi onun evlatları. Ve ona benzer olarak Timoteus'a, 1. Timoteus 5, 1 ve 2 şöyle akıl veriyor. Bakın ne konuşuyor şimdi. Yaşlı birini azarlama ama öyle akıl ver sanki babana konuşuyorsun. Genç olanlara sanki kardeşlere konuşuyorsun. Yaşlı kadınlara anana konuşulmuş gibi akıl ver. Genç kadınlara sanki kız kardeşlerinmiş gibi tam temiz bir yürekle konuş. Demek gene görüyoruz, Pavlus Timoteus'a akıl veriyor, topluluğu bir hane gibi idare etsin. Herkesi baksın, yani nasıl bir akrabalık derecesi var onda. Bu hane düşüncesi bütün İncil'de en önemli düşüncelerinden biri. Hem de mahallede en zor anlaşılan bir tema. Bunu iyice fark ettim artık. Sen agaların, sen böçeklerin, sen amcaların, sen teyzelerin, sen anan baban kim? Kim soruyor? Kime diyorsun bunu? Madem İsa kendi anasını İncil'de herkesin önünde reddetti ve etrafında oturanlara bakıp dedi ki, te anam, te kardeşlerim, çünkü her kim Allah'ın istediğini yerine getirirse benim kardeşim, benim kız kardeşim ve benim anam odur. Madem İsa böyle bir laf yaptı, düşünebiliyor musun ne kadar büyük bir rezillik Meryem ana için? Madem öyle, sen nasıl daha senin imansız, İsa'ya küfür eden akrabalarına daha yakınsın ne kadar toplantıdaki kardeşlerine? Nasıl oluyor? Bunu hiç düşündün mü? Nasıl oluyor da en uzak akrabanın düğüne yüzlerce leva harcıyorsun ama Rabbin işine 10 leva zor buluyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Demek biz bu hane temayı daha anlamadık. Türkiye'de bir kardeşle konuştum. Böyle bir laf yaptı ve bu laf aslında bir slogan gibi oldu. Kan sudan katıdır. Kan sudan katıdır. Ne demek istiyor? Demek normal akrabalık bağlantıları, hani kan bağlantıları daha önemli ne kadar toplantıdaki ruhsal bağlantılar. Su, vaftiz suyunu. Kan diyor ki sudan katıdır. Demek ben toplantıda ne kadar da kardeş, kardeş, kardeş dersem evimdeki yani kan kardeşim daha yakın bana. Öyle bir laf yaptı. Ve öyle bir anlayış. Ve ben de aynısını görüyorum mahallede. Bizim normal bağlantılarımız, yani kan bağlantılarımız sanki bozulmaz. Ama kardeşlerin olan bağlantılarımız o kadar zayıf, helal iyisi yok gibi. Bugün istiyorum Rabbin sözü senin düşüncelerini değiştirsin. Artık iyi gibi anlarsın senin asıl ailen nerede? Asıl hanen nerede? Evet, en birinci soru soruyoruz. Nasıl biz bir aile olduk? Bu aile düşüncesi nereden geldi? Bu hangi bir suçanlı bir şey mi? Rastgele bir şey mi? Bakın Efesliler 3, 14, 15'te nasıl konuşuyor? Pavlus diyor ki, evet babanın önünde diz çökelim. Ne de olsa göktekiler hem yerdekiler bütün hanesi onun adını taşıyor. Demek ki hane düşüncesi, aile düşüncesi Allah'tan gelen bir şeydir. Haneyi yaratan Allah'ın kendisidir. Fikir ondan geldi. Önce Adem'i yarattı ve Adem'in yaratması çok özel bir şeydi. Onun benzeyişinde diyor. Benim benzeyişimde bir yaratık olsun dedi. Ama bir baktı eksiklik var. Ne kadar da hani perfektli bir insanydı, ne kadar da güzel bir insanydı, bir eksiklik vardı. Ve dedi ki, insan yalnız olması iyi değil. Ona uygun bir eş yaratın. Tamam mı? Ve böylelikle Hava yaratıldı. Şimdi iki kişi ilk çift olarak yeryüzüne geldiler. Ve böyle ikisi diyor, erkek ve dişi olarak benim benzeyişimde yaratılacağım diyor. İkisi de Allah'ın karakterini yansıtıyorlar. Ama bir şey bile eksik idi. O ikisi bile tam olarak değildi. En sonunda Rab onlara dedi ki, bereketli olun ve çoğalın. Yani onların arasındaki bağlantı, onların arasındaki birlik devam etsin. Çünkü onların yok olması, ölmesiyle yok oluyor. Ve onun için diyor ki, bereketli olun ve çoğalın ve çocuklar böyle meydana geldi. İlk aile meydana geldi. Allah'ın buyruğudur. İnsanın bir düşüncesi değil. Ve bugün bakarsak her bir yerde görüyoruz nasıl bugünkü insanlar aileyi bozmak istiyor. Erkek baba olmasın, ana olmasın. Kızanlar analarına babalarına bağlı olmasın, devlete bağlı olsunlar. Ve böyle görüyoruz bu aile düşüncesi Allah'tan geldi ama bugün üzerinde büyük bir savaş var. Şeytanın en büyük saldırısı budur. Neden Allah böyle yaptı? Neden Allah böyle yaptı? Hani kızanlar ana ve babanın yanında büyüsünler. Bu üç değişik grup insan bir aile, bir hane oluştursunlar. Bu normal değil. Bu yani kendiliğinden gelmedi. Bu Allah'ın planıydı. Başka da olabilirdi. Mesela olabilirdi Allah insanı yapsın arılar gibi. Arılar da çok büyük bir sistemi içinde, bir sosyal sistemi içinde yaşıyorlar. Mesela dişisi 20-25 tane yumurtalarını bir peteklerin içinde bırakıyor. Ve birlikte bir yumurtacıklar yavaş yavaş büyüyor. Ve ondan sonra arıların bütün halkı, bütün kızanlara bakıyor. Bütün yumurtalara bakıyor. Demek ki bu büyüyen evlatlar tek tek anasına babasına bağlı değil, bütün halka bağlı. Anlaşıldı mı aşağı yukarı? Yani niçin insanları böyle yapmadı? Hayır diyor, bir evlat anasına ve babasına bağlı kalsın ve kardeşlerine bağlı kalsın, bir aile olursun. Ruhsal dünyada da aynısıdır. Allah'ın karakterini öğrenmiyoruz bir organizasyada ya da bir kitaptan. Allah'ın karakterini öğreniyoruz Allah'ın halisinde, yani toplulukta. Kim sanırsa ben tek başına imanlı olabilirim, kim derse ben evde dua yaparım, çok yanlış düşünüyor. Ve hiçbir zaman büyümeyecek. Ve en sonunda o ufak bebek gibi yok olacak ruhsal konuda. Evet, şimdi soruyoruz. Bu haneye, Allah'ın hanesine nasıl çıkan oluyorsun? Nasıl üye oluyorsun? Nasıl bu hanenin içini görüyorsun? Bir haneye girmek için iki yol var. Doğmakla ya da evlatlığa alınmakla. Tamam mı? Evlatlığa almak bugünlerde çok az oluyor. Ama Romalı zamanında, İncil'in yazıldığı zamanda evlatlığa almak çok yaygındı. Hatta 30-40 yaşında olan erkekler yani evlatlığı alınırdı. Bu çok çok yaygın bir şeydi. Yani nasıl oluyor? Mesela senin oğlun yaramaz. İstemiyorsun o senin mirasçın olsun. Başka bir kişi, hani beğendiğin bir kişi, onu evlatlığa alıyorsun, o senin mirasçın oluyor. O yüzden evlatlığa alınmak çok fazla yaygın ve normal bir şeydi. Evet, İncil'de de bir kişinin İsa gelmesi bu iki sözden anlatılıyor. Hem doğuyoruz da Allah'ın hanesini görüyoruz, hem de evlatlığa alınıyoruz da Allah'ın hanesini görüyoruz. İkisi de aslında aynı şeydir. Ve buna bir göz atılırsın. Birincisi, evlatlığa almak. Her bir Mesih imanlısı Allah'ın hanesine evlatlığa alındı. Efesler 1:5 konuşuyor, okuyoruz. Ve şöyle diyor. Önceden sevgiyle kesin karar verdi ki bizi evlatlık olarak kendini kabul etsin. Bu İsa Mesih'te oldu. Onun istediğinin tatlı niyeti buydu. Duydun mu? Allah kocaman Allah karar veriyor. Seni yaramaz bir kişi evlatlığa alsın. Evlatlığa alsın. O seni evlatlığa almadı, açan sen çok uygunsun. Hayır, o en yaramaz kişileri alıyor kendi hanesine. Ondan sonra yetiştiriyor, ona uygun bir evlat olsun. Ama evlatlığa alması onun merhametindendir. Ve gene konuşuyor Romalılar 8:15. Çünkü kölelik ruhunu almadınız, sizi tekrar korkuya soksun. Ama evlatlık ruhu aldınız. Biz de o ruhtan Abba, hani babacığım diye bağırıyoruz. Duydun mu? Biz Allah'ın ruhuyla babacığım diyoruz. Çünkü biz evlatlığa alındık. Allah bizi kabul etti. Bu büyük hakkı hiç anladın mı? Biliyorum aramızda çok kişiler var, yeryüzündeki babalara kötü örnek oldu. Yeryüzündeki babalar bıraktılar aileyi, terk ettiler aileyi. Ya da ayrılmadılarsa da gece gündüz içkicilik, gece gündüz fenalık, gece gündüz yaramazlık yapardı. Ve böylelikle biz babaya nasıl bakıyoruz, aynı görüşü Allah'a da yansıtıyoruz. Yani gökteki baba denildiği zaman biz de aynı konuşuyoruz. Ama Rab büyük bir merhametle bizi aldı. Ve dedi ki, ben gerçekten sana baba olacağım. Demek kurtuluş sadece değil, sadece kuru kuru bir göz yumak. Yani kurtuldum ve Rab sanki diyor ki, ha görmemezlikten geliyorum. Ve bazı kardeşler öyle sanıyor. Kurtuluş sanıyor ki, hani Allah günahlarımızı affediyor. Hadi bakmıyorum günahlara. Hadi iyisin gene. Hayır, Allah karar veriyor. Uygun olmayan kişileri seçiyor. Onlara bütün haklarını veriyor. İstiyor onlarla bir ilişkisi olsun, onlara baba olsun. Bu hem zakonlu bir şey, hem de duygusal bir şey. Abba diye bağırıyoruz, anladın mı? Bu sadece bir kuru kuru bir hak değil, Abba, babacığım diye bağırıyoruz. Babacığım, tatko. Allah böyle sözlerden utanmıyor. Hayır, istiyor sen de öyle konuşasın Allah. Sen de bu baba ilişkisi, yani gerçekten anlayasın. Herkese kolay kolay kardeş diyoruz. Sokaktan geçen bir kişiye bile kardeş diyoruz. Ama düşün bakalım, gerçek kardeşlik nereden oluyor? Gerçek kardeşlik nasıl oluyor? Eğer biz aynı babadan değilsek, kardeş de olamayız. Değil mi? Kardeşlik olabilmesi için lazım herkes aynı babadan olsun. Evet, şimdi topluluk öyle bir kalabalık ki, ancak kim evlatlığa alındıysa orada bulunuyor. Hepsi hayatlarında bir adım attılar. Hepsi hayatlarında böyle bir proses yaptılar ve evlatlığa alındılar. Birinci yol bu. Bu bizim için geçerlidir. Sen bunu anladın mı? Bu hakkı aldın mı? İkinci bir şey daha var. Biz ailenin içinde doğduk. O da geçerli. O da doğru. Nasıl oluyor? En meşhur bir ayet Yuhanna 3. bölümde 3 ve 8'e kadar İsa şöyle konuşuyor. Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi yeniden doğmadı mı Allah'ın krallığını göremeyecek. İsa şöyle cevap verdi. Sana çok doğru bir şey söyleyeyim. Bir kişi sudan ve ruhtan doğmadığını Allah'ın krallığına giremeyecek. Bedenden ne doğarsa bedendir ve ruhtan ne doğarsa ruhtur. Bir başka bir ayeti Yuhanna 6:63 şöyle diyor. Yaşamı veren ruhtur. Bedenin bunda faydası yok. Ve gene diyor Yuhanna 1'de. Ama kaç kişi onu kabul ettiyse, hani kim onun adına iman ediyor, onların hepsine hak verdi, Allah evlatları olsunlar. Öyle kişiler ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de bir erkeğin isteğinden doğmadılar. Onlar Allah'tan doğdular. İşte her imana gelen kişi belli bir yolculuk yapıyor. Sen o yolculuğu yaptın mı? Anlıyor ki beden onu kurtaramaz. Bedenden doğan diyor, sadece bedendir. Ruhtan doğmalısın. Hiç kimse belli bir halktan olduğu için kurtulamayacak. Bu Yahudilere çok büyük bir şok idi. İsa diyor ki bedenden doğan sadece bedendir. Sen Yahudi olarak doğdun, bir Yahudi olarak öleceksin ama böyle Allah'ın krallığına giremeyeceksin. Hiç kimse belli bir dinden olduğu için kurtulamayacak. Bu Hristiyanlara ve Müslümanlara büyük bir şok. Sen Hristiyan olarak doğdun, Hristiyan olarak öleceksin ama böylelikle Allah'ın krallığına giremeyeceksin. Ve hiç kimse imanlı bir haneden olduğu için kurtulamayacak. Ve bu belki imanlılara büyük bir şok. Sen bir imanlının çocuğu olarak doğdun ve bir imanlının bir çocuğu olarak öleceksin ama böylelikle sen Allah'ın krallığına giremeyeceksin. Hayır. İsa diyor ki sen yeniden doğmalısın. İsa'nın buyruğu çok kesin. Sen. Demek sen ruhsal bir değişiklik yaşayacaksın. Bir önce ve bir sonra olacak senin hayatında. Ruhsal doğuş, yeniden doğuş bu demektir. Bu var mı senin hayatında? Sen şahitlik yapabilir misin? Kalkıp diyebilir misin? Bir önce ve bir sonra var. Değil sadece önce iman etmezdim ve sonra iman ettim. Ama ben yeni bir kişi oldum. Evet ve böylelikle biz bir ailenin içine doğduk. Sen düşün, herkes aynı babadan ise otomatik kardeşler oluyoruz. Bu ikisi birlikte gidiyor. Olamaz, ben kurtuluşumu alayım, Allah'a baba diye dua edeyim, babacım, babacım. Ama yanında, sağımda, solumda olan kardeşleri, kız kardeşleri görmeyin. Nasıl bir hale olacak bu? Bu otomatik birbirlerine bağlıdır. Sen çok güzel evde dua ediyorsun, babacım, babacım. Ama kardeşlerini görüyor musun? Kız kardeşlerini düşünüyor musun? Birlikte gidiyor bu ikisi. Olamaz bunları ayırabilirsin. Evet, topluluk bir hanedir. Topluluk bir ailedir. Ve bunun üzerinde çok şey lazım öğrenelim. Şimdi imanlı bir hanede herkesin bir yeri var. Ve şimdi biz biraz bunu araştırıyoruz değil mi? Normal bir hanede hepsi aynı değil. Var küçük kızanlar, var bebekler, var yaşlılar, var delikanlılar, var analar, babalar, amcalar bilmem ne. Herkesin bir yeri var. Ve İncil'de de aynısı diyor. Toplulukta herkes aynı derecede Allah'a kızandır, Allah'a evlattır. Ama yine de aramızda farklar var ve bu farklar iyidir. Sen düşün hepsi aynı yaşta ise bu ne oluyor? Bir gradinka ama bir aile değil. Bir yaşlı hepsi aynı yaşta ama bu bir aile değil. Bir aile de içinde farklar var. Ve bu farklar Rab bunu koydu birbirimize yardım edelim diye. İmanlı hanede herkesin yeri var. 1 Timoteus 3:15 şöyle diyor. Öyle ki eğer geç kalırsan bilesin Allah'ın evinde kişi nasıl lazım davransın. Bu ev Allah'ın topluluğudur. Hakikatin direği ve temeli odur. Herkesin bir yeri var ve herkesin bir nasıl bir hanede herkesin bir işi var. Herkes de biliyor nasıl davransın. Aynı bunun gibi toplulukta herkes başka başka bir iş yapıyor ve onu yapmak için uzun uzun tartışmalar olmayacak. Otomatik geliyor. Evde çamaşır birikti mi? Uzun uzun tartışmalar yapılmıyor, değil mi? Sen mi yapacaksın, ben mi yapacağım diye yok. Ne oluyor? Herkes biliyor, bu kadının işi. Öyle değil mi? Çatıda kiremitler düştü mü, uzun uzun çatışmalar olmuyor. Ben mi yapayım, sen mi yapasın? Herkes biliyor, bu erkeğin işi. Evi misafir geldi mi, uzun uzun tartışmalar yapılmıyor. Kahve almak için hemen kızanını gönderiyorsun, değil mi? Bu kızanın işi. Ve aynı bunun gibi, bir hanede herkes yerini biliyor, görevini biliyor. Çünkü bu otomatiktir. Yani senin yaşına göre, senin cinsine göre, senin karakterine ve duruşuna göre uygun bir iş. Toplulukta da aynı. Herkes kendi rolünü oynuyor. Herkes işini, vazifesini biliyor. Ama değil bir firmada olduğu gibi, bir hanede olduğu gibi. Bir firma gidersen orada da değişik değişik işler var, herkes işini biliyor. Ama bu farklı. Ve biz yapmayalım topluluğumuzu bir firma gibi. Sen oraya. Hayır. Ne fark var? Fark çok büyük. Bir firmada işliyorsun ama amaç düşüncesiyle. Bir amaç düşüncesiyle. Bir amacın var. Amaç nedir? Aylık almak. Değil mi? Sen işliyorsun, kendi işini yapıyorsun, bir amaçtan bir fayda görürsün. Hem de bir korku düşüncesiyle. Hani işimi kaybetmeyin. Şimdi işimi yapmazsam tamam kaybedeceğim. O vaziyetten bu düşünceyle işliyorsun. Ama bir hanede işliyorsun sevgi yüzünden. Sevgi yüzünden. Başka insanları düşünerek seve seve hizmet ediyorsun. Öyle değil mi? Erkek neden kendini günde 15-20 leva için öldürüp atıyor? Karısını ve kızanları sevdiği için değil bir fayda görsün. Öyle değil mi? Ya da kadın neden kızanlara o kadar zahmet görüyor, uykusuz kalıyor, ağrıları dayanıyor? Onları sevdiği için. Ve Rab da aynısı hazırladı topluluk içinde. Herkes hizmet edecek, değil fayda ya da korku yüzünden. Ama otomatik olarak, hiç sormadan, hiç ağlaşmadan. Çünkü kardeşlerini seviyorsun. Sana soruyorum, bu var mı senin? Sen kardeşlerini seviyor musun? Sen hizmet ediyor musun toplulukta? O zaman gerçekten bir Allah evladı gibi yaşıyorsun ve Allah'a baba demeye hakkın var. Birincisi, toplulukta imanda bebekler var. Şimdi bakacağız, bir toplulukta derece derece değişik görevler ve değişik durumda olan kardeşlerimiz var. Ve herkes bir başka stadyumda, başka bir aşamada. Birincisi, imanda bebekler var. Birinci Petrus 2, 1 ve 3'e kadar şöyle konuşuyor. Onun için her türlü kötülük, her türlü kurnazlık, ikiyüzlülük, kıskançlık ve her türlü zem yapmak, bunları bir tarafa atın. Allah'ın sözü temiz süte benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyeseniz. Çünkü Rabbin yavaşlığından bir tat aldınız. Evet, düşün yeni bir bebek. Dünyaya gelmiş. Bizim torunumuz oldu ve çok yeni bir duygu benim için. Artık anlıyorum daha fazla. Yani yeniden aklıma geliyor. Bir bebek nasıl bir durumdadır? Hem normal bir bebek düşünüyoruz hem de ruhsal bir bebek. En baştaki iş bu bebeğe nedir? Bu bebeğin işi, vazifesi nedir? Bir bebek ailede ne iş görüyor? Çamaşır mı yıkıyor? Yemek mi pişiriyor? Onun işi nedir? Onun işi tek bir şey, beslenmek ve büyümek. Onun başka işi yok, beslenmek ve büyümek. Bebeklerden bir şey beklenmiyor, sadece duruyorlar ve herkes deli oluyor onlar için. Niçin deli oluyor? İyi bir iş yaptıkları için mi? Hayır. Sadece bekliyoruz onlardan beslensinler ve büyüsünler. Evet, aynı bunun gibi bekliyoruz yeni doğmuş kardeşlerden en birinci bu. Yeni bebekler henüz altını pisletiyorlar değil mi? Daha 1,5-2 yaşına kadar pisletiyorlar kendilerini. Anlayış gösteriyoruz. Bebek imanlılar da aynı bunun gibi günaha düştü mü biz onları anlayışla karşılıyoruz. Bir bebek imanlısı. Daha yeni bebek yani daha çok reska yaptı mı biz anlayış gösteriyoruz. Çünkü diyoruz bu henüz zayıftır. Yeni bebekler henüz her bir şey için başkasına muhtaçtırlar. Her bir şey. Hiçbir şey kendilerine yapamıyor. Bebeğe diyemezsin kalbini kendi yemeğine olamaz. Çünkü her bir şey için daha anasına, babasına bağlıdır ve muhtaçtır. Ve aynı bunun gibi bebek imanlılar en ufak bir sıkıntıda kardeşleri dayanmalı. Ay ne yapayım şimdi? Bak ne oldu kardeş? Büyük telaş. Ya kardeşim git kendin düşün azıcık. Hayır böyle diyemeyiz. Çünkü normal karşılıyoruz onların davranmasını. Çünkü biliyoruz ki o daha bebektir. Bebeğin vazifesi nedir? Lazım beslensinler. Ve Petrus diyor ki Allah'ın sözünü özleyin. Allah'ın sözü diyor, süte benziyor. Ve siz bu sütle beslenin, babaçlanın, büyüyün. Bir bebek birkaç dakika aç kalsın, evde duramayacağın ağlamaktan kiremitleri kaldırıyor. Öyle değil mi? Her şeyden önce Allah'ın sözlerini o kadar öğrenmek istiyor musun? Bir bebek durumda olan bir imanlı, hani yepyenidir. O Allah'ın sözünü özleyen bir bebek nasıl sütü özlerse. Allah'ın sözünü o kadar öğrenmek istiyor musun? Ben hatırlıyorum yeni imanlıyken günde 4-5 saat okudum. Ama değil bir zorlukla. Değil bir kişi desin bana otur şimdi oku. Hayır bu içine gel. Çünkü merakım var idi. Ve anladım ki ben lazım Allah'ın sözlerini öğreneyim. Kimse bana öğretmedi, kimse bana zor vermedi. Çünkü anladım ki ben lazım bunu yapayım. Ancak böyle büyüdüm. Evet, aşağı yukarı bilirdim nerede ne yazıyor. Ve böylelikle İncil'i öğrendim. Çok detaylı değil ama az buçuk öğrendim nerede ne yazıyor. Her temada öğrenmeye çalışırdım Allah'ın düşüncesi nedir. Mesela Allah evlilik hakkında ne düşünüyor? Allah para kazanmak hakkında ne düşünüyor? Ve her bir temada Allah'ın düşüncesini öğrenmek istedim. Böylece bebek olarak, ruhsal bir bebek olarak büyüdüm Rab'da. Evet. Yuhanna 2:12 yazıyor ki, kızanlar sizi yazıyorum çünkü günahlarınız onun adı sayesinde sizi bağışlandı. Yeni imana gelmiş bir imanlı bebek henüz tek bir şey düşünüyor. Benim günahlarım bağışlandı. Yani sadece ben ve Allah. Böyle bir linya var. Böyle bir çizgi var. Yani onun düşüncesinde başka hiçbir şey yok. Etrafında, sağında, solunda ne oluyor? Pek interest değil. Çünkü o sadece kendi düşünüyor. Bebeğin işi budur. Sen imanda bir bebek misin? Ne zaman imana geldin? Ay mı oldu? Sene mi oldu? 10 sene mi oldu? İmanda bebek misin? Yoksa ikinci derece mi geçtin? İkinci derece imanda gençler. En baştaki iş onların nedir? Bir delikanlı, öyle 20 yaşına, 25 yaşına gelmiş bir kişiyle ne bekliyoruz? Artık normal değil, yani o kişi kendini beslemesin, kendi çamaşırını da yıkamasın, gidip yani bir para kazanmasın. Biz ondan bekliyoruz, kendi hayatını yaşasın artık, değil mi? Bebek gibi davranmıyorsun ha. Ve imanda da aynı. İmanda gençlerden fazla bir şey bekliyoruz. En baştaki iş nedir? Gençler, Yuhanna 2, 1. Yuhanna 2, 12 ve 14 şöyle diyor. Gençler, sizi yazıyorum çünkü kötü olanı artık yendiniz. Gençler, sizi yazdım çünkü kuvvetlisiniz. Allah'ın sözü içinizde duruyor ve kötü olanı artık yendiniz. Nasıl bir delikanlının çok kuvveti var, şaşıyor ne yapsın. Çok saçmalıklar yapıyor, delilikler yapıyor çünkü enerji çok fazla. Değil mi? Önemli olan bu enerjiye şimdi iyi bir tarafa veresin. Faydalı bir işe veresin. O zaman iyi oluyor. Nasıl bir delikanlının çok kuvveti var, öyle Rab'ı sağlamlamış bir imanlının hayatında en büyük tema nedir? Rab için işlemek. Artık bebek değildir, başkalar onu beslesin. O artık kendisi bakıyor bir hane kurma. O kendisi bakıyor başkalarını beslemeye. Sen ne durumdasın? Tekrar ve tekrar başkalar mı sana gelsin, yardım etsinler, teselli versinler, sana baksınlar, aman imandan düşmesin. Yoksa sen gidip başkalarını mı teselli edin? Güç var mı sende? Kullanıyor musun onu? Evet. Yuhanna diyor ki, çünkü kuvvetlisiniz ve kötü olanı yendiniz. Çünkü kuvvetlisiniz. Şimdi eğer daha eski bir imanlıysan, Rab senden bekliyor, bu kuvveti kullanırsın. Tomatin içini kullanırsın. Titus 2:6 diyor ki, aynı onun gibi genç erkeklere de buyur, akıllı olsunlar. Evet, imanlı hanede genç erkeklere diyor, akıllı olsunlar. Niçin bunu yazıyor? Değil mi? Herkes lazım akıllı olsun. Niçin spesial mı? Genç erkekleri konu. Çünkü genç erkekler karar vermek yaşında. 18, 20, 25 yaşına geldin mi sen bütün hayatı için karar veriyorsun. Ne profesyonel olacak, nerede yaşayacaksın, kimle evleneceksin, bütün bu temaları o yaşta belli oluyor. Ve o yaşta lazım çok akıllı davranasan. Eğer o yaşta akılsızca davranasan bütün hayatın eğri gidiyor. Ve Rab da diyor ki genç erkekler akıllı olsunlar. Genç imanlılar karar verirken kafanızı kullanıyor musunuz? Siz kafanızı kullanıyor musunuz? Akıllı mısınız? Yoksa başkaları sizin için mi karar veriyor? Sen nerede yaşayacaksın? Kiminle evleneceksin? Tamam mı? Ne profesi yapacaksın? Ne iş yapacaksın? Bütün bu temaları başkaları mı seçiyor? Senin anan baban mı seçiyor? Yoksa sen kendin karar veriyorsun Rabbin düşüncesiyle. Rabbin ruhun yardımıyla. Genç erkekleri buyur akıllı olsunlar. Evet şimdi gördük yani imanda bebekler, imanda gençler. Şimdi üçüncü bir derece var. İmanda yetişkin kişiler. Eski ihtiyar kişiler. İhtiyar derken konuşmuyorum. Hani yaşça ihtiyar ama imanda ihtiyar. 1. Yuhanna 3:13 ve 14 şöyle diyor. Babalar sizi yazıyorum çünkü en baştan beri var olanı artık tanıyorsunuz. Artık tanıyorsunuz. Olgunlaşmış eski bir imanlı hayatın kavgasından artık uzaktı. O eski temaları yenmişti. Günah imiş. Tamam mı? Denemeymiş. Komşuların baskılarıymış. Baharın hayatıymış. Bütün bu temaları yenmişti. Eski bir imanlı bunların üstüne geçti artık. Onlar için problem değil. Atakalar mı? Ne kim isterse dersin bana problem değil. Hani denemeler mi, çekici şeyler mi? Bunun üstüne geçmiş. Ona dokunmuyor artık. İman da yetişkin kişiler, iman da ihtiyarlar. Diyor ki siz artık babayı tanıyorsunuz. Niçin bunu söylüyor Yuhanna? Çünkü diyor ki onun için o derece gelmiş olan imanlılar için artık Allah'ı tanımak en büyük şey. Değil bir şey yapasan, edesen ama Allah için yaşasın kendin. İman da olgun kişiler artık bu hayatla çekişmiyorlar. Ve Pavlus daha detaylı konuşuyor. Erkekler için ve kadınlar için ayrı konuşuyor. Bakın. Önce erkeklere bakıyoruz. Titus 2, 1 ve 2. Sen gene sağlam öğretişi yakışan şeyleri söyle. Yaşlı erkekler ağır başlı olsunlar. Kendini kontrol eden ve aklı başında olan kişiler olsunlar. İman da, sevgi de ve dayanmak da sağlam olsunlar. Bak ne kadar güzel sözler. Bu da değil bayağı sıradan sözler. Paulus diyor ki sen bak toplulukta eski imanlılar bu derece gelsinler. Ne diyor? Ağır başlı. Ağır başlı. Bu sözü çok beğeniyorum. Ağır başlı bir kişi nasıl? O hemen fırlamıyor. Ağır başlı bir kişi önce düşünüyor da sonra konuşuyor. Ağır başlı bir kişi yaymıyor kendini herkes görsün. Hayır kontrol ediyor. Sıkıyor kendini. Ağır başlı bir kişi imanda büyük bir senostur. Eski bir imanlı lazım bu derece gelsin. Değil mi? Yuhanna düşün. 11. adı Boanergesi'ydi. Yani Yıldırım oğlu, Şimşek oğlu. Demek o çevikçiydi. Ama İsa onun adını değiştirdi. Evet. Ağır başlı. Her bir eski imanlı öyle bir kişi olmalı ki bütün mahalle onu sayıyor. Bir daha söylüyorum. Her bir eski imanlı öyle bir kişi olmalı ki bütün mahalle onu sayıyor. Madem sen 25 yaşında, 15 yaşında sen Rab'de hani yetişmişsin, büyümüşsün. Sen artık lazım öyle bir derece gelesin. Bütün mahalle senin için iyi konuşsun. Evet. Herkes akıl almak için ona gidiyor. Kişiler biliyor ki aşan onda iyi bir karakter var. Eski bir imanlı lazım öyle tanısın. Hatırlıyorum İstanbul'a bir misafir geldi. Biz de gittik Avtogar'a, Topkapı'ya onu almaya. Ama çok bagaj var dedi. Ve taksimetre tutup, o zamanlarda İstanbul'da daha taksimetre yoktu yani, saat yoktu. Böyle pazarlık yapıyorsun. Adam diyor, götüreceğim sizi. Eve geldik, o adam şoför 3 katını istedi. Ben de normal fiyatı verdim ona. Kızdı, kudurdu, para yere attı, büyük bir şov yaptı. İstemedi alsın. Tamam. Ben de yine kapıya geldim. Sonra etraftaki komşular gördü bunu. Ve ne yaptı? Sokakta çay içen bir yaşlı vardı böyle beyaz sakalı, hacı gibi bir tip, hacı tipinde. Ona gittiler. Kim haklı şimdi? Thomas mı yoksa bu şoför mü? Adam ne? Bu kadar mı istemiş? Yanlış. Thomas haklı. Ne oldu? O sedya oldu. Niçin ona gittiler? Niçin başka bir kişiye gitmediler? Çünkü bilirdiler bu adam ağır başlı. Bilirdi bu kişi yani önce düşünüyor da sonra konuşuyor. Bilirdiler kişi hani onun sözlerinde bir ağırlık var, bir önem var. Evet, sen öyle bir kişi misin? Sen 15-20 senelik imanda öyle bir kişi misin? O durumda sen ne yapacaksın? Bağırmak, sinirlenmek, değil mi? Konuştun, öyle mi? Yoksa Mesih'in olgunluğu var mı sende? İman da, sevgide, dayanmak da, sağlam olmak diyor. Bizim gençler toplulukta, sana eski imanlıya bakarken ne görüyorlar? Bu üç kaçesto görüyorlar mı? İmanda büyüksün. Sevgide büyüksün ve dayanmakta sağlamsın. Öyle mi? Bunu görüyorlar mı sen? Evet. İkincisi, Pavlus konuşuyor kadınlar için. Titus 2, 3 ve 5'e kadar. Yaşlı kadınlar aynı onun gibi öyle davransınlar. Nasıl kutsal kişilere yakışırsa zem etmesinler, fazla şaraba esir olmasınlar ve iyiliği öğrettiren muallimler olsunlar. Bak, Pavlus konuşuyor burada eski imanlı kadınlara. Ne olsunlar? Zem etmesinler, şaraba esir olmasınlar ve şarap sadece şarap değil, bir dünya şarabı var. Sadece içki değil yani, dünya da bir şarap gibidir. Üçüncüsü diyor, iyiliği öğretilen muallimler. Öyle ki, devam ediyor. Öyle ki genç kadınlara şunları öğretilsinler. Ha. Eski imanlılar gece gündüz evde durmasınlar. Gitsinler, öğretilsinler. Bunu benim aklım değil. Bu benim aklım değil. Bu Pavlus'un aklı. Apostol diyor ki, daha eski imanlılar, genç imanlıları öğretilsinler. Neyi? Kocalarını sevmeyi, kızanlarını sevmeyi, akıllı olmayı, namuslu olmayı, evcimen olmayı, iyi yürekli olmayı, kocalarını seslemeyi, öyle ki Allah'ın sözüne karşı konuşulmaz. Bak, imanlı kız kardeşler, imanda daha ilerlemiş kadınlar, size bir vazife var, size bir iş var. Allah'ın sözü diyor ki, muallim olasanız, tamam mı? Sen daha bu dünyanın işleriyle mi meşgulsun? Senin kafan daha da mahalle düşüncelerin değil mi? Yoksa anladın artık, ben belki 15 senelik bir imanlıyım, vakit geldi ben daha genç, daha küçük imanlılara ders vereyim. Yeni imanlıları yetiştirmek pastorun işi değildir. Ama toplantıdaki kardeşlerin işidir. Sen bekleme bir hangi bir program olsun, bir hangi bir internet sayfası açılır, bir hangi bir pastora gitsin, bilmem ne bir şey yapsın. Hayır. Allah'ın sözü diyor ki, sen bir muallimsin. İyiliği öğretilen muallimler olsunlar. Yaşlı kadınlar. Evet. Son olarak şimdi gördük. Gerçekten Allah'ın sözü bu hale düşüncesi ne kadar fazla üzerinde duruyor. Bu otomatik gidiyor. Biz Allah'a baba diyemeyiz eğer aynı zamanda kardeşi saymıyoruz. Kardeşini sevmeyen, yani görünen kardeşini sevmeyen, görünmeyen Allah'ı nasıl sevecek? Biz artık vakit geldi, bu eski bağlantıları kıralım ve gerçekten bizim aramızda bir aile gibi yaşamaya başlayalım. Rabbim sizinle olsun.